Aziz dostlarım, Erkam Radyo'nun değerli gönüldaşları, değerli dinleyenlerimiz, Erkam Radyo Çamlıca stüdyolarından hepinize sevgiler, saygılar, hürmetler efendim. Erkam Radyo'da Münir Arıkan'la Ailede Huzur Arayışları başlıyor. 2018'in 46. programında sizlere nasipse bugün aile modelimiz üzerinde konuşmak istiyorum. Bir, Hazreti Adem Aleyhisselam'dan bugüne gelen fıtri olan, örfümüzde, kültürümüzde, dinimizde var olan, tarihimizde var olan bir aile yapısı, kadim aile yapısı. Bir de modern yaşam standartlarının, tarzlarının kültürel emperyalizmle bizi dejenere etmiş, manipüle etmiş, dumura uğratmış, bozmuş haliyle bize dayattığı, adı modern olan ama bizi türlü ilkelliğin içerisinde çepçevre kuşatan günümüz aile modeli. Varlık aleminin yapı taşı diyoruz aileye. Öyle ki olmazsa olmayacağımız kesin. Aile olmadan olmayacak bu iş. Zaten her ne şey ki sünnetullah'ta var, adetullah'ta var, fıtratta var. Bilin ki Rabbin ilahi tasarımıdır ve bunun üstüne bir tasarım asla vuku bulamayacaktır. O zaman bu ilahi tasarımdaki ilahi muradı anlamaklığımız gerekmez mi? Yuvamızı kurarken bu standartlara göre bir yuva kurmamız gerekmez mi? Biz örfümüzde, kültürümüzde var olan, tarihimizde var olan, genlerimize işlemiş, yapı taşlarımız olmuş, bizimle özdeşleşmiş aileden bahsediyoruz can dostlarım. Bugüne kadar hayatımızın her evresinde var ola gelen, değerlerimizde var olan, öykülerimizde var olan, şarkılarımızda var olan, türkülerimizde var olan, destanlarımızda, masallarımızda var olan bir aile modelimizden bahsediyoruz. Bunun bir yakıtı vardı, bir yapı taşı vardı. Genetik olarak bir DNA'sı vardı. Ve bu da çok açıktır ki değerlerimizdi. Yani aile dediğimiz şey kadim aile modelimizde değerler üzerine kurulan bir aile modeliydi. Değerleri burada lütfen unutmayalım. Bu değerler ilahi değerlerdi, kadim değerlerdi, milli değerlerdi, manevi değerlerdi, ahlaki değerlerdi. Menfaatperver, bencil, egoist ve bireysel değerler asla ve asla değildi. Ailemizi kurarken yapı taşının harcını buna göre karar, binamızı buna göre yapar, yaşantımızı buna göre tanzim ederdik. Onun için de ömür boyu süren, bir yastıkta kocanılan, iki gönülün bir olduğu savanlıkları seyran olan bir medeniyetten geliyor kültürel varlığımız. Tabii burada aile modeli dediğim zaman ailemizin aile ve ev ilişkisine, ailemizin aile ve mahalle ilişkisine, aile ve şehir ilişkisine, aile ve çarşı pazar ilişkisine, aile ve akrabalarla ilgili ilişkisine de bakmak gerekiyor. Kadim değerlerde bunun her birine baktığımızda, bunun her birini değerlendirdiğimizde inanın gönlümüzü ferahlatan, böyle yüzümüzü aydınlatan, alnımızı açık, başımızı dimdik yapan bir model çıkıyor karşımıza. Bizim kadim aile tipimiz baba ailesi tipindeydi. Babacandı. Şimdi biz baba deyince tüylerimiz diken diken oluyor. İşte evin reisi kimdir? Kadın mıdır? Erkek midir? Bilmem ne. Böyle evde bir riyaset, böyle bir icazet, böyle bir iktidar kavgası. Kavga yoktu bizim kültürümüzde. Dayanışma vardı, paylaşma vardı, üleşme vardı, bölüşme vardı. Babanın görevi bu babacan ailelerde ailenin geçimini sağlamak, yani ona bakmak, korumak, kollamak, yetiştirmek ve belli bir tarz hayat tarzına, belli bir yaşam standartına, belli bir yaş standartına ulaştığında da onu evlendirmekti. Eskimeyen, aslında bir ifadeyle söylemek gerekirse can dostlarım, baba yetişmiş olan oğlunu evlendirmekte, kızını da evermekteydi. Özellikle bizim kadim aile modelinde erkek evlatların yetişmesi ve ailenin bütün faaliyetlerine katılması babanın bütün yükünü hafifletiyordu. Yani şimdi mutfaktan bir bardak su isteyemediğimiz çocuklarımızla aynı evi paylaşmak ne büyük bir zul. Ya da o değeri vermemek bizim üzerimize ne büyük bir külfet, ne büyük bir vebal. Bizde tay yetişirse at dinlenir, oğul yetişirse baba dinlenir atasözü işte bu anlayışı yansıtıyordu. Bu bakımdan erkek evlada büyük önem ve değer verilirdi. Esasen soyun devamı da ancak erkek evlat sayesinde mümkün olur. Öyle bir görüş vardı. Mevlana Celaleddin Rumi'nin oğlu Sultan Veled'e "Ey oğul benim dünyaya gelme sebebim senin dünyaya gelmen içindir" sözü de bu açıdan değerlendirilmesi gereken çok önemli bir varlık sebebiydi. Aile yapımızın, o yapı taşının, temel harcının konmasıyla alakalı. Yani varlığımızın varlığımıza armağan olmasıyla alakalı. Bu sadece varlık aleminde, aile içerisinde var ola gelirdi. Başka bir hayat düşünülemezdi. Tabii aile modelimiz deyince bir de şu anda magazin medyasının, bir takım medyanın ahlaksızca, çirkin bir şekilde, haysiyetsiz bir şekilde bize dayattığı, canım evlilik neymiş? İşte flört var, metres hayatı var, dost hayatı var, aşk hayatı var. Bunu asıl yaşamak gerekiyor. Ben öyle kendimi evlilikle falan bağlayamam tipindeki haykırışları, naraları talamış bütün dünyayı. Ama kadim değerlerimizde hanımlarımız, eşlerimiz için baktığımızda da aile yapısı içerisinde babanın yanında annenin de söz hakkının olduğunu görüyoruz. Her şeyden önce erkeğin evdeşi, ruhtaşı, ruh ikizi, gönül ikizi, can paresi, canının bir yarısı, ev arkadaşıydı. Başta ev olmak üzere ailenin bütün maddi varlığı eşlerin ortak malıydı. Başka bir şekilde düşünülemezdi zaten. İhtiyaç varsa ister bu hanımefendiye, ister beyefendiye, hatta ister hanımefendinin ailesinden birine, ister beyefendinin ailesinden birine ihtiyaç olduğunda bütün mal varlığı sorgusuz sualsiz o konuda harcanırdı. Kimsenin aklına da bir Ali Cengiz oyunu gelmezdi. Şimdi evliliklerde mal kaçırmayla alakalı uzmanlaşan hukuk çalışanlarını görüyorum ben. Hukukçuları görüyorum, avukatları görüyorum. Ve bu konuda boşanma sürecinde savcıların bu olayı didik didik araştırdığını biliyorum. Mal kaçırma üzerine bir paylaşım, bir ortaklık nasıl olabilir? Şirketteyse şirket batar, ailedeyse aile çöker zaten. Daha kız isteme aşamasında oğlum sen evi kimin üstüne yapacaksın diye sorulan bir damat adayı acaba o evden bir hayır bulacağını düşünüyor mudur? Aşkın gözü körse o kör gözüyle orada bir hayır umabilir ama asla ve asla hayır çıkmayacaktır. Rızkı Allah kendi üstüne almışsa can dostlarım, kadim aile yapısı içerisinde günümüz dünyasında bunu yaşatan mümtaz ailelere buradan selam olsun. Hakikaten rastlıyorum, karşılaşıyorum, yaşıyorum, görüyorum. Onlara buradan en derin şükranlarımı, saygılarımı, hürmetlerimi, dualarımı arz ediyorum. Rabbim her türlü sıkıntılardan onları korusun, muhafaza etsin, işlerini asan etsin. Zorlukları aşmasına onların yardımcısı olsun inşallah, kolaylaştırsın Rabbim onların hayatını. Çünkü onlar da evlilik döneminde hayatı kolaylaştırıyorlar. Hayatı kolay kılıyorlar. Büyük büyük şartlarla, büyük büyük böyle maddi külfetlerle genç evlerin hayatını zehir etmiyorlar. Şimdi ben soruyorum, işte ne mezunu? Dostlarım, mezuniyetle değil hayat. Bir aile koçu olarak söylüyorum. Bir yerden mezun olup olmamakla alakalı değil. Eğer öyle olsaydı dünyanın en iyi üniversiteden mezun insanların aile hayatı abad olurdu. Halbuki berbat durumda. Üniversite değil. Bunu kafanıza lütfen sokun. Yani bu kelimem biraz cümlem çirkin olabilir. Yani bunu algılayın ne olursunuz. Anlayın şu gönlümün yanıklığını. Değil. Yeminle söylüyorum değil dostlarım. Üniversite mezuniyetiyle aile hayatındaki mutluluğun zerre kadar bir alakası yok. Bu beyefendinin, şimdi damat adayını sorguluyorsunuz ya, işiyle de alakalı değil. Eğer huzur istiyorsanız, parada, pulda, malda, mülkte değilse gözünüz, kızınızın mutlu olmasını, huzurlu olmasını istiyorsanız, bu sadece ve sadece ahlakla. Üstelik, isteme aşamasında, sözlenme aşamasında, nişan aşamasında diyelim bütün şartları garanti ettiniz. Hayatı ne kadar garanti edebilirsiniz ki aziz dostlarım? Bunu düşünmenizi istirham ederim. Yani rızkın kefili Allah'ken siz damat adayının o gelirde olmasını, o evi sahip olmasını, o işte çalışmasını ne kadar garanti edebilirsiniz? Bir gün sonrasının sigorta poliçesi elinizde mi manevi anlamda? Garanti mi bu? Asla garanti değil. Bunu siz de biliyorsunuz. Dolayısıyla o tür şeylere takılmamak lazım. Geçenlerde genç bir damat adayına ilk istemesinde, talip olmasında kızını onunla evlendireceğini söyleyen bir gönlü güzel dostuma sordum. Dedim nasıl oldu bu iş? Münir'cüm dedi, damat adayı olarak geldiğinde yanıma öyle bir oturdu ki dedi, o oturuşun arkasında büyük bir aile ahlakı, edebi ve eğitimi ve terbiyesi olduğunu anladım dedi yani. O terbiyeli evlada da kızımı vermek zaten bana farz dedi. Öyle birini bulduğumda onu evlendirmek, kızımı onunla evlendirmek bana zaten farz dedi. Ben zaten başka bir şey aramıyorum ki dedi hayattan. Resulullah Efendimiz yanılıyor olamaz, bizi kandırıyor olamaz, bizi aldatıyor olamaz. Evet, malı için, mülkü için, parası için, pulu için, soyu sopu, nesebi için, güzelliği için. Evet, bunlar evlilikte bir kıstastır. Resulullah Efendimiz de bunu inkar etmiyor zaten. Ama diyor siz ahlaklı olanı seçin ki eliniz yeşersin. Teribat yedek, bunu çok iyi anlamamız lazım. Elimizin yeşermesi, ellerimizin yeşermesi, evlerimizin yeşermesi, gönüllerimizin yeşermesi. Dışından bakınca ne yeşil bir türbe ama içine girince estağfur tövbe çektirilen evlerin herhalde yaşanılmaz bir ev olduğunu anlatmama hiç gerek yok. Dolayısıyla mal ve mülkle alakalı, varlıkla alakalı, maddiyatla alakalı aile hayatının içerisine bunun ilk girdiği anda bazı pimpirikli böyle hanımefendiler vardır. Kocalarını sigaya çeken ama onların varlığını da yadırgamıyorum çünkü hanımlarının o durumda olmasına sebep olan erkekler de vardır. Hesabını bilmeyen, kaçak göçek işler yapan, yanlış yunluş işler yapan, dangur dungur işler yapan erkekler de vardır. Bazı ailelerde, ben bir hoca değilim, bunu fetva olarak söylemiyorum, bir aile koçu olarak söylüyorum. Kesinlikle ve kesinlikle evin maişetinin hanımefendiye verilmesi lazım. Hanımefendinin gidip çalışıp çabalaması adına değil, erkeğin kazandığı paranın hanımefendi tarafından harcanması o aile saadetinin vazgeçilmez şartıdır. Ama buna da karar verecek olan aile büyükleridir. Adaletli, anlayışlı ara buluculardır. Onlar bilirler. Uzaktan ben buradan ailenin yapısını bilemem. Benim burada bildiğim tek şey ailenin içerisine maddi virüsü, maddiyat virüsünü sokmamanız. Çünkü varlık sebebi içerisinde ailenin iş bölümü ve paylaşımı üzerine kurulan ailenin anne baba yükümlülüğü açısından bu parayı pulu yönetmekle ilgili değil, erkeğin babanın yani erkek evladını yetiştirmekle ilgili, annenin de kız evladını yetiştirmekle ilgili görevleri vardı. Babasız oğul, anasız kız bakımsız sayılırdı. Eğer babasız büyümüşse ya da anasız büyümüşse, oğlan babasız büyümüşse, kız anasız büyümüşse, yani tam olgunlaşmamış tipler sayılırdı bunlar. Üstelik erkek dayıya, er dayıya, hani kız bebeğe, kız halaya ifadesi de aile içerisinde hısım akrabaların anne ve babanın yükünü hafifletmesi açısından çok önemli bir gösterge değil midir elimizde? Burada biz incelediğimiz değerler manzumesi içerisinde, aile modeli içerisinde kadim kültürümüzde paranın asla gündeme gelmediğini görüyoruz. Bununla alakalı mahkemelerin kurulmadığını, bununla alakalı kavgaların, dövüşlerin olmadığını görüyoruz. Aslında bunun insanların aklına bile gelmediğini görüyoruz. Rızık Allah'tansa, eli ayağı tuttuğu sürece bu beyefendi zaten evinin maaşetini yapacak zaten yani. Geçenlerde bir aile koçluğunda, hocam dedi, biliyor musun dedi, bu dedi bana ne dedi? Bu dediği eşi yanında duruyor beyefendi. Ne dedi ablacığım dedim. Ben dedi bir araba istemiştim dedi. Ondan sonra almadı da. Dedim belki yoktur parası, alacak parası yoktur. Yok hocam öyle değil dedi. Zaten istediğimde alacak parası yoktu ama olursa da almam inşallah dedi. Bu benim dedi kanıma dokundu. Yani birbirimize olan tavırlarımızda en azından inşallah hayırlısıyla, Allah lütfederse falan gibi, hani güzellikle geçiştirmek de var. Kötülüğü iyilikle sav bir emir ya, bize farz bu aslında. Varlık modelimizde, aile yapısı içerisinde kadınlarımızın namus ve iffetinin de aile değeri olduğunu görüyoruz. Yani o inanılmaz bir zirve aslında, ahlakta, namusta, iffette. Güzelliği de yabancı seyyahların dikkatini çekmiş ama ahlakı da kendi toplumu içinde altın özük diye kabul edilen, ertini özük ya da arık ya da silik, namuslu, temiz, beden inci gibi olan kadın ya da kız eski Türkçe'de böyle anılıyor bu sıfatlarla. Türk erkekleri de eşlerine o açıdan görklüm, yani güzelim, güzelim ya da Neşet Ertaş ağabeyin rahmet olsun ifadesiyle hitap ediyorlar. Kadın savaşta ya da otağda, Allah korusun, varlık mücadelesinde, erine yardımcı olma mücadelesinde, ama gün olur da devran dönüp düşman baskın gelirse o kadın düşmanın eline geçmesi çok büyük bir zillet sayılıyordu. Bundan dolayı savaştan önce kadın çocuklarını güvenlik altına almayı, özel bir yerde muhafaza etmeyi ya da gidilecekse ölümüne son nefese kadar er meydanında cesaretle savaşmayı göze alırlardı. Cesaret. Cesaret, şimdiki magazin medyasının dillendirdiği, bilmem ne artistinin cesur pozlar verirken takındığı tavır falan değildi. Cesur poz diyorlar, bu mudur cesaret? Cesaret, anaların, kızların ve kızanların düşmanı perme perişan yapan kahramanlıklar için kullanılan bir ifadeydi. Bir ifade değil, eylemdi. Cesurdu kadınlarımız, kızlarımız, iffetlerini korumada. Şimdi orasını burasını açmakla alakalı cesur poz diye, cesaret diye kullanılıyor medyada. Çirkeflik de bu, zillet de, zuldü. Yürürken bile bir tarafın açılması, görünmesi, o kadının kendini kötü hissetmesiyle alakalı, koruyamamasıyla alakalı büyük bir kalp titremesi oluştururdu yani. Şimdi podyumlarda özellikle her tarafını açmanın moda olduğu bir değersizliğin içerisine geldi. Üstelik anne babalar da orada. Rol adına öpüşmelerin, kesişmelerin, rol adına bilmem nelerin, rolünü ne kadar güzel yaptı ifadesiyle, medyanın bize verdiği kadarıyla biliyoruz bunu. Ama madalyonun öbür yüzü var dostlarım, bu sözüme güvenin. Onların da içi yanıyor. Onların da aile yapısı bitiyor. Onlar da boşanıyor, ayrılıyor. Onun için 3 gün sürmüyor evlilikleri. Bir gün o kadınla, öbür gün öbür erkekle, öbür gün bilmem neyle, kimin eli kimin cebinde değil, belli değil. Bu yapı aile yapısı olamaz. Onun için evlenemiyorlar zaten, evliliği savunamıyorlar. Öyle bir şey yok yani. Rol icabı diye bir çirkeflik olamaz yani. Rol icabı hırsızlığı kabul edebilir misiniz? Rol icabı küfrü kabul edebilir misiniz? Ağızdan çıktıktan sonra, inanın ben bazen hani seminerlerde rol icabı diye birine bir bağırayım diyorum. İletişimde bağırmanın kötülüğü, kendimi o kadar kötü hissediyorum ki. Gelin diyorum, bana bir tokat atın, beni kendime getirin. Şu anda kendimi kaybettim çünkü. Fabrika ayarına dönmem için bir tokat yemem lazım. Kendime gelmem, sarsılmam lazım. Bugünkü modelde bize yutturulan, yutturmaya çalışılan model, model değil, bu gidişat da gidişat değil. Bir aile koçunuz olarak bunu söylemeyi üzerime bir borç biliyorum. Evlilik en muteber hayat eylemiydi kadim derlerimizde. Ailenin göz aydınlığı olduğu için de baba evinde 40 gün 40 gece dillere destan düğünler yapılmaktaydı. Şimdiki gibi 40 günde boşanmalar olmazdı bizim kadim derlerimizde, büyük geleneğimizde, o tarihi akış içerisindeki mazimizde, şanlı mazimizde. 40 gün değil, 4 günde boşanmalar, 4 saatte boşanmalar olmazdı. Bizim aile hayatımız, yani Ergenekon'dan bu yana düşündüğümüz zaman biraz göçebe hayattı yani. Konar göçer bir tarzda geçmekteydi. Bundan dolayı yani yolda zaten, hani kervan yolda düzülür. Bak şeye bile gelmiş atasözlerine. Sabit bir meskenimiz olmuyordu. Meskenimiz derme çatma bir çadırdan ibaretti ama o çadırlar, inanın, şu andaki hiçbir tripleks villaya, dubleks villaya, önü 100 mahvuzlu sitenin içerisindeki o muhteşem apartman dairesine değişmem. Çadırlarda sabit değil. Onlar da kağnalarla, develerle, katırlarla bir yerden bir yere devamlı taşınırdı. Devamlı böyle bir göç telaşı. İki göç bir ölüm der eski Türk atasözü. Yani hakikaten bir yere kondun, bir yıl kalman lazım. Eğer aynı yıl içerisinde iki göç yaptıysan o çadırı topla, orada bir de bir şeyler ekmişsin, biçmişsin, kalmışsın bir yıl, işte zor yani. Ama o zorluğun içerisinde inanın can dostlarım, o çadırlarda bile bugünkü toplu konuttaki keşmekeşlik yoktu. Bir tertip ve düzen vardı, intizam vardı. Şimdi görevden alınan Bursa eski Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İstanbul Büyükşehir eski Belediye Başkanlığı, kulaklarını çınlatalım buradan, ama sadece onların günahı değil, Cumhuriyet tarihindeki bütün geçmiş İstanbul ve Bursa belediye başkanlarını, Edirne belediye başkanlarını kulaklarını buradan çınlatalım. Ölenlerin ruhları ama şad olmayacak. Bundan emin olabilirsiniz. Çünkü emanete ihanet ettiler. Bursa'ya gittiğimde ben Emir Sultan diyarının, o Beyazıt diyarının yıldırım çarpmışa dönülüyorum. Yerinde yeler istini görüyorum. Tamamen bozmuşuz. İhanet etmişiz ecdada Osmanlı'ya. Ondan sonra herkesin ağzından Osmanlıcılık akıyor. Herkes Osmanlı, herkes torun, herkes onları ecdat biliyor. Herkes atalarım matalarım diye konuşuyor, hikaye. Emanete ihanet ettiysen içinde ata sevgisinin olmadığı çok kesin. Emanetin ihanet ettiysen ecdadına saygı duymadığın çok kesin. Üç kuruşluk o gökdeleni oraya dikmek için aldığın imarla alakalı gelir demek ki ecdadın sevgisinden çok daha fazla değerli. O izinde imzası olan, dahli olan bütün insanlar için. Arada bahsederim. Cumhurbaşkanımızın bu açıdan beyanını önemsiyorum. Ama bu bir durum tespiti. Noterin resmen tespit tutanağı gibi tespit raporu sadece. İçinde tedavi yok. Evet diyor, biz kültürde, sanatta, eğitimde ve şimdi son dönemde şehircilikte maalesef sınıfta kaldık. Uygarlığımızın gereğini yerine getiremedik. O kültürün içerisinde aile kültürümüz de var. O şehir medenilik, medenileşme, medeni olma, şehirli olmanın içerisinde aile olmak da var can dostlarım. Olamadık yani, bu kesin. İnanın şimdi bu toplu konuttaki görevli bütün insanların kalplerinin titremesi, sızlaması lazım yüreklerinin. Bir kere ne mümkün obada herkes çadırını gelsin istediği yere kursun? Ne mümkün çadırının kapısını doğudan başka bir yöne açsın? Herkesin çadırdan çıkarken birbirinin çadırın içini görmediği bir tarzdaydı. Çadırların arka tarafı görülürdü. Ön tarafları değil. Şimdi kapıyı açıyorsun, karşı evin içerisini görüyorsun. Koridorda biraz çapraz yapsalar kimse kimsenin evinin içini görmeyecek. Kapı açıldığında bir de oraya bir sütun koyulurdu eskiden, eski konaklarda. Bir parmaklık koyulurdu yani. Haremlik selamlık olurdu evler. Girişte holde ikiye ayrılırdı. Herkes böyle harala gürele değildi. Gelinlik kızı olan evin yanına öylece gelip çadır kuramazdınız. Hasta olan evin yanına, ev derken çadır, yanına rahatsız edecek bir iş tutamazdınız. İnsana saygı çünkü toplumsal bir mutabakattı yani. Çadırın tepesinde bir duman deliği vardı. Ve tam ortasında da o delikten dumanın çıkması için aşağıda bir şey tütmesi lazım. Tam ortasında da ısınmada ve pişirmede kullanılan bir ocak vardı. Sacağın üstünde büyük bir tencere, ondan sonra ve tepesinden duman tütmeyen çadır misafirsiz ve akrabasız sayılır ve itibar görmezdi. Ahali de bunu bildiği için sofradan misafiri eksik etmezdi. Bir aile değeriydi. Miskinlerle, yoksullarla, düşkünlerle, yolcularla düşüp kalkmak, onları eve şeref misafiri saymak, evin bereketinin artıracağı düşünüldüğü için önemsenirdi. Şimdi beyefendi annesini babasını getiremiyor gelin hanımın zulmünden dolayı. Annesini babasını evine götürmek istese, yemeğini yedirmek istese maişetinin eksildiğini düşünüyor. Niye sen götürüyorsun? Adalet istiyorum diyor. Öbür kardeşin de götürsün. Hep sen mi harcayacaksın babana annene parayı diyor. Biraz da bize harca, hep onlara mı harcayacaksın diyor. Ah gelinler, ah. Bir bilseler bereketin nerede olduğunu, bir bilseler, bir anlasalar. Dolayısıyla eskiden eskimeyen değerlerimiz vardı can dostlarım. Bizi biz yapan, aileyi aile yapan. Şimdi 3-5 yıllık kariyer uğruna hepsi hak ile yeksan oldu. Evet, kariyer olsun, ben buna karşı değilim. Ama ne uğruna olsun kariyer? En büyük kariyer, kadim değerlerimizde, geleneksel aile yapımız içerisinde kadının en büyük kariyeri çocuğunun yetiştirilmesi ve eşine eş olmasıydı. Şimdi ne çocuklarımız annesini sayan bir çocuk, ne eşlerimiz hanımefendiye saygı duyan bir eş, sevgi duyan bir eş. Yandı gülüm keten elma ondan sonra. Çocukları boşlayan, eşi dışlayan, akraba yok sayan kariyerin hayır getireceğini ben düşünmüyorum aziz dostlarım. Çocuğunu kariyeri uğruna kreşe veren anne bunun vicdan azabını neyle söndürecek, çok merak ediyorum. İhtiyaç varsa zaruret halinde yapılması gerekenler, fetvada belli zaten, cevaz var. Zaruret halinde bazı haramlar, domuz eti gibi, domuz eti yemek bile kısmen helal oluyor, ölmeyecek kadar. Ama zarureti ya biz uyduruyorsak kafamızdan? Zaruret, kariyer putuna tapmak adına, içimizdeki aşağılık kompleksini atmak adına, kendimizi daha iyi yapmak adına, yani bilim, ilim, fen, uygarlık, medeniyet adına değil, baki kalan şu kubbede hoş mesede olmak adına değil, bir eser bırakmak adına değil, fayda sağlanan bir eser oluşturup sadakayı cariye bırakmakla alakalı, bizden sonraya bir eser bırakmakla alakalı değil de, kendi esamemizin okunması adına bir kariyer yolculuğundaysak, bunun adı bencillik değil de nedir dostlarım? Aile değerlerimiz, gerçekten o eskimeyen aile değerlerimiz vardı bizim. Büyüklerimiz gerçekten büyük insanlardı. Eli öpülesi insanlardı. Küçüklerimiz bizim için çok çok değerli. Su içme hakkının bile küçüğe verildiği zamanlardı. Aile başta başına bir değerdi. Aile olmak bir erdemdi. Eşim Sema Sultan Çerkez, Kabardey. İlk anlattığında şoka girmiştim. Bir tanem, bizde de böyle asiller, soylular, köleler falan var. Yani nasıl yani dedim, Hindular gibi mi? Orada kast sistemleri var işte. Asilzadelerin gölgesi kastlardan birinin, alt kasttan birinin gölgesine düşmeyecek falan. Hayır öyle değil dedi. Asiller dedi bizde, sülalesi olan kişiler. Her birinin sülale bayrağı var. O bayrakta bir armaları var. Bunu çok kadim bir kültür haline getirmişler. Çok önem vermişler buna. Dışarıdan bakınca soy, sop, nesep gibi düşünülebilir. Hayır o değil. Toplumsal yapıyı sosyolojik açıdan beslemek adına yapmışlar bunu. Şimdi anlatınca tam anlaşılacak mesele. Asiller dedi sülalesi olanlar. Köküne bağlı kalanlar. Köleler de sülalesini kaybetmiş. Tek başına yaşayan zavallılar. İşte dedi bu soylular, bu asiller o kölelere, sülalesi olmayanları köle olarak kabul ediyorlar ya, onlara kız vermezler dedi. Ben de düşündüm, çok haklılarmış yani. Şimdi kendi kadim değerlerimiz açısından aile modelimize baktığımızda yüreğimizin yangın yerine döndüğünü görüyoruz can dostlarım. Özgür, bencil, egoist, bireyselci, paylaşımsız, kıskanç, haset bir model var şu anda. Kadim değerlerde ne kadar paylaşımcıysa, ne kadar bizcileyinse, ne kadar gönlü güzelse, ne kadar böyle kendini öteleyen, kardeşini önceleyen, paylaşımı baş tacı yapan, kin, nefret, haset, kıskançlık barındırmayan bir modelse, tam tersi bugünkü modelde böylesine haset ve kıskanç bir model. Yeni aile modeli içerisinde kadının gücü iş olarak görülüyor. Kadın iş gücü. Kadın iş gücüyle değil, kalbiyle, yüreğiyle, sevgisiyle, bizi sarıp sarmalamasıyla, bize olan şefkatiyle, merhametiyle, yavrularına olan o yetiştirici anne modeliyle, edebiyle, adabıyla, iffetiyle kadındı. Kadın dediğimizde biz kendi geleneksel değerlerimizde bunu anlardık. Ve onun için aile hayatımız içerisinde, mahalle kültürünün içerisinde önemli bir yeri vardı. Mahallenin erkekleri, o mahalle içerisindeki hanımların namusundan sorumlulardı. O namusu kendi namusları bilirlerdi. Hiçbiri sataşamazdı, birisi laf atamazdı. Şimdi gittiğim okullarda öğretmenine laf atan çocuklar görüyorum ben. Allah'ım ne günlere gelmişiz. İmdat gerçekten. Aile ve çalışma hayatı açısından baktığımızda da yani inanın hani dışı sizi yakar, içi beni yakar dediğimiz şeyler vardır ya can dostlarım. Yani sadece düşenlerin bildiği bir hayat içerisinde içinde kinin, nefretin, kıskançlığın, hasetin olduğu, çekişmenin olduğu, inanılmaz bir dedikodunun, gıybetin olduğu, sadece bu bile yetmez mi günah olarak? Çocuktan ayrı, eşten ayrı, akrabadan ayrı, kendi kariyer hedefleri doğrultusunda aileden ayrı bir kulvarda yürümek ne zamandan beri bizim için bir değer oldu? Ve anne babaların, kızım iyi gün var, kötü gün var, el oğludur, ne yapacağı belli olmaz, sen altın bileziğini al eline yavrum diye onları ilim, irfan uğruna değil de bir kaygı ve korku uğruna okullara göndermesi sizce hayır hasenat getirecek mi dersiniz? Ben size söyleyeyim, yemin ederim getirmeyecek. Kahin değilim, falcı değilim, büyücü değilim ama kesinlikle getirmeyecek. Bunun üzerine yemin edebilirim. Çünkü bugüne kadarki yaşadığım hayat, 51 yıllık hayat, bugüne kadar bana bunun nasıl olduğunu gösterdi. 30 yıl önce, 40 yıl önce başlayan ve şu anda sonu ölüme gelen, cehenneme gelen, gaya kuyusuna gelen, yokluğa, böyle felakete gelen, çirkefliğe, çirkinliğe gelen hayatlar bana bunu gösterdi. Sağlaması var bunun. Connecting the dots diyor ya. Yani geçmişe doğru o küçük küçük noktaları birleştirebilirsiniz. Bu sağlamasıdır. İleriye doğru olmaz. Önünüzde bir sürü çizilmemiş, birleştirilmemiş noktalar vardır. Ama bunu ileriye doğru yapamazsınız. Bu büyücülük kainlik olabilir ama geçmişe doğru baktığınızda, şimdi 2018'desiniz, bir yıl geriye gittiğinizde 17'desiniz. Oradan herhangi bir aya, bir haftaya, bir güne, bir olaya, bir kişiye, geçmişe doğru daha rahat o noktaların birbirine bağlantısı çok daha kolaydır. Görüyoruz işte geçmiş hayata baktığımızda bu yolun yolu olmadığını, sonunun bir hezeyan olduğunu görüyoruz. Onun için kimse bana değerlerimiz falan demesin. Kendi ellerimizle öldürdük biz onları bir maaş ikramiye uğruna. Yeniden bir bakması lazım ailelerimizin, aile büyüklerimizin. Sadece büyük olması gerekmez. Anne ve babanın çocuklarıyla alakalı, aile hayatıyla alakalı geleceğine bir bakması lazım. Nasıl bir çocuk istiyorum ben? Huzurlu, mutlu bir çocuk mu? Gerçekten iz bırakan bir çocuk mu? Kendini keşfeden, kendini gerçekleştiren, insanlara faydalı olan, kendiyle gurur duyan ve gurur duyulan, onurlu, izzetli, şerifli, haysiyetli bir hayat süren, iyi bir komşu olan, iyi bir akraba olan, iyi bir vatan evladı olan bir çocuk mu? Yoksa kariyeri, kartviziti, maaşı, hesabı bol olan, büyük olan, yüksek olan bir evlat mı? Şu anda acizane Türkiye içerisindeki havanın kariyerle alakalı olduğunu görüyorum ben. Aile Bakanlığı bir araştırma yapmış geçenlerde. Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü. İşte bu anlattığım dejenerasyondan, yıpranmadan, çirkeflikten korunması adına ailemizin, toplumsal değişimden korunması adına aile danışmanlık merkezleri kurulsun denmiş. Aile danışmanlık merkezleri. Yani ne demek? Şu demek, aile büyüklerimiz öldü artık. Dostlar, işe yarar mı? Evet, ben de bir aile terapistiyim, aile koçuyum, düşünce koçuyum. Evet, fezekeri nefati zikra, öğüt ver, muhakkak o fayda verir. Evet, çiftlere bunu anlattığımızda, onlara bunu söylediğimizde, sadece ben değil ki, söyleyen binlerce kişi var, gönlü güzel dostlarımız var, bunu çok güzel yapan, radyoda da çok değerli birbirinden kıymetli hocalarımız var, bunu kurumsal olarak yapan. Evet, bir nebze fayda verir ama bu danışmanlığın aile içerisinde verilmesi kadar etkili ve tesirli bir şey görmedim ben. Aile içerisindeki danışmanlık nasıl bir şey biliyor musunuz? Söyleyerek değil, konuşarak değil, yaşayarak. Eskiden aile büyüklerinin sözünü dinlenmesinin sebebi sözlerinin belagatla ve hitabetle süslü olmasından, kelimelerinin ağdalı, güzel, harikulade olmasından falan değil. Bir o kadar, evet, belli konuşabilirler, kavleleyin söyleyebilirler, tatlı dilli güler yüzlü olabilirler ama yaşadıklarını anlattıkları için tesirliydi. Sabret diyen aile büyüğümüz savaş yıllarında ne çilelere sabreden gönlü güzel bir insandı ki Cumhuriyet döneminin son yıllarında, son dönemlerinde söylediği o şey, Dünya Savaşı'nın sonralarında söylediği o şey tesirli oldu. Çünkü o yokluk yıllarını, kaç yıllarını, açlık yıllarını yaşadı, sabretti buna. O zaman onun sabret kızım, sabret oğlum ifadesi tesirli oldu yani. Evet, aile danışmanlık merkezlerine karşı değilim. Olabilir. Ama elimizde keşke bununla alakalı bir istatistik olsa. Kaç kişi boşanma aşamasında gitmiş ve ondan kurtulmuş? Kaç kişi eşine sevgisizlikle alakalı oraya gitmiş ve yüreği sevgi dolmuş? Hayır. Bu bir danışmanlık ve terapiyle olacak, bir ilaçla olacak bir şey değil. Bir tavsiyeyle olacak bir şey değil. Yine yıpranan bir şey kendi içinden tamir görecek. Eğer aile kendi içinden yıprandıysa onun tamiri de kendi içinden olacak. Bu Aile Sosyal Araştırma Genel Müdürlüğü'nün raporunda çocuklara yönelik de okullarda değer eğitimi verilmesi istenmiş. Yani değerlerimiz yıpranmış durumda can dostlarım. Bu rapor daha giriş aşamasında iki yokluğu bağırıyor bana. Dolayısıyla kadim değerlerimizde aile modeli kuracaksak bir aile içerisinde Rabbimizin istediği model aslında. Karı kocanın ayrılmasından endişeye düşerseniz orada sözüne güvenilir, adaletli bir arabulucuya, hakime, değil mi? Danışılması, onun şahitliğine başvurulması öneriliyor Allah tarafından. Yani bu çok çok önemli bir konu. Ailenin sözüne güvenilir, adaletli bir danışana başvurması, hele hele bu aile içerisinden olduğunda bunun çok daha tesirli olması, işte bizim tarihi süreçlerimizde yaşadığımız şey buydu. Bunun yokluğunu gösteriyor bana bu rapor. İkincisi, eğer çocuklara okullarda değerler eğitimi verilmesi isteniyorsa demek ki değerlerimiz yıpranmış. Peki acaba neden yıpranmış değerlerimiz? Sakın anne babalar olarak bunu biz yıpratıyor olmayalım. Bu değerleri yaşadığımız dersiz hayat içerisinde çocuklara veremiyor olmayalım sakın. Ki bunun böyle olduğunu düşünüyorum. Araştırmada %83'ten fazlası maddi ve manevi sorunlar olduğunda ilk olarak aileye başvurulması gerektiğini düşünüyor. Ne kadar güzel. Peygamber Efendimiz de ilk başına Hira mağarasında o vahiy işi geldiğinde, o kaldırılamayacak ağırlıktaki o kutsi yük geldiğinde, ne olduğunu bilemediğinde ilk eşine koşmuştu. Çünkü Hatice Sultan validemize koşmuştu. Başıma bir iş geldi, bana ne geldiğini bilmiyorum diyerek. İlk evine koşmuştu çünkü. Evet, ilk olarak aileye başvurması gerekiyor. Peki aileler bu konuda ne düşünüyor? Başımıza bir iş geldiğinde, eve gittiğimizde bunu eşimize aktardığımızda eşimizin bize destek mi köstek mi olacağıyla alakalı ne düşünüyor acaba? Keşke araştırma bunu da sorsaydı. Bir tanem bugün iflas ettim. Aa, öyle mi? Hayırlısı olsun, el ele veririz. Biz ne iflaslar gördük, ne yokluklar gördük. Atalarımızdan da daha mı kötü durumdayız yani? Ot kaynatmışlar, ağaç kabuğu kemirmişler. Bir hoşaf yarım ekmekle Çanakkale'de 7 düvele göğüs germişler. Ne demek bir tanem iflas ettik. Hayırlısıyla toparlarız, haydi bakalım. Sağlıklıyız, sıhhatliyiz, elhamdülillah dürüstüz, namusluyuz. Sen sıkma canını diyecek kaç tane kadın olduğunu düşünüyorsunuz bu ülkede? İflas mı ettin? Gerizekalı. Ha, belliydi zaten öyle olacağı. Bak, oh, Allah verdi belanı. Şimdi ne, hangi kaya sertse git kafanı oraya vur bakalım. Uydurmuyorum kafamdan can dostlarım. Eşinin iflasında, eşinin iflasla ilgili sinyalinde, iflasında demiyorum bakın, konkordato ilanında falan demiyorum. İşlerin kötüye gittiğinin hissiyatında, hissedildiği anda eşini terk eden insanlar biliyorum ben. Hani iyi günde kötü günde beraber olacaktık. Bir de soruluyor araştırmada, ailesinin iyiliği için her türlü sıkıntıya katlanabileceklerini ifade eden oranı %90 çıkıyor. Siz inanıyor musunuz bu araştırmaya? Bu ülkede ailenin iyiliği için her türlü sıkıntıya katlanabilecek insanlar %90 mı sizce? Hocam, bir aile koçu olarak sen de böyle yerden yere vurursan bu ülkeyi biz ne olacağız diye sorabilirsiniz. Can dostlarım, ben bir bilim insanıyım. Teşhisi gizlemek tedaviyi yok etmektir kendi elinizle. Filmde görülüyor işte, kanser, söylemem gerekiyor. Tümör var, söylemem gerekiyor. Beyinde kanama var, söylemem gerekiyor. Bir kırık var, kafatasında bir çatlak var, söylemem gerekiyor. Bunu gizleyemem. Tabii ki bunu söylerken uygun bir şekilde tedavinin yollarını da söylemem gerekiyor. Evet, maddi ve manevi sorunlar olduğunda ilk aileye başvuracağız. Zaten Peygamber Efendimiz de bunu yapmıştı diye söylemiştim. Demek ki aileye başvuracağız. Ama ne? ailemizi bu konuda yetiştireceğiz. Bu konuda bir araştırma yapacağız, bir antrenman yapacağız. İyi gün var, kötü gün varsa iyi günü zaten yaşıyoruz. Kötü günde ne olacağıyla alakalı onlara bazı bilgiler vereceğiz. Onların bilişsel, duygusal, fiziksel, ruhsal kaslarını geliştireceğiz. Şu anda Türkiye Cumhuriyeti'nde Avrupa'nın ve neredeyse dünyanın en yüksek sezaryenle doğum yapan ülkesi Türkiye olduysa bunun bir numaralı sebebi hanımefendiler değil, erkekler. Kolaycılığa kaçan, doğumu umursamayan, önemsemeyen, zürriyeti kafaya takmayan, aman bir de olur, iki de olur, üç olmasa ne olur, ayrısıyla o da olur falan diye bunu ilmen araştırmayan erkekler, bizden bahsediyorum. Bir domates alırken üç yere bakan, bir kıyafette beş yere bakan bizler, eşimizi ve zürriyetimizi ve geleceğimizi emanet ettiğimiz en önemli o doğum anıyla alakalı doktoru araştırmıyoruz, onun hayatını araştırmıyoruz, onun felsefesini, iyiliğini, inancını araştırmıyoruz. Sonra ne oluyor? Hadi planlanan, saatiyle planlanan, planlanmış doğumlarla bir hayat sürüyoruz. Eğer maddi ve manevi sorunlar olduğunda ilk olarak aileye başvurulacaksa, maddi ve manevi sorunlarla ilgili beyefendi evdeki kişileri yetiştirecek bununla alakalı. Kitaplar okuyacak, masallar anlatacak çocuklara küçükten itibaren. Onların beynine girecek, anlatacak bunu, anne kızına anlatacak. Doğumun ilahi bir olay olduğunu, normal doğumun Allah'ın tasarladığı bir süreç olduğunu, oradaki o çok kısa süren acının yaşanması gerektiğini, sezeryene başvurulmaması gerektiğini, çok ilmi bir şey olur, böyle çok patolojik bir durum olur. Tabii ki ilim tespit ediyorsa amenna, ama şu andaki sezeryenlerin %90'ının lüzumsuz sezeryen olduğu çok çok açık ve doğru. Psikolojik olarak eşler, hanımefendileri hazırlamıyorlar çünkü doğuma. Anne babalar bununla ilgili çocukluktan beri belli bilgileri vermemişler çünkü onlara. Bunun yönetilebilecek bir süreç olduğunu, doğumun bir nefes olayı olduğunu, nefes yönetimiyle beyinde o duygu yönetiminin, düşünce yönetiminin, kendine olan özgüvenin, başarma duygusunun, mutluluk hormonunun salgılandığında o doğum anındaki iyiliği, güzelliği, kısacık o acılı anı daha iyi geçmekle alakalı, bunu yönetmekle alakalı bilgileri vermediği için Batı 40 yıldan beri suda doğumun daha rahat bir doğum olduğunu anlatıyor. Ama bizde birkaç kliniğin dışında uygulandığına dair bir bilgim şu anda benim yok. Son bir yılda 20-30 yer açıldıysa onu bilmiyorum ama bir yıl öncesine kalki araştırmamda 3-5 merkezin dışında böyle bir şey yoktu. Bununla alakalı kafa yormadığımızı söylüyorum can dostlarım. Yani maddi ve manevi sorunlar olacaksa, hani doğum bir sorun değil ama doğumun sezeryen olması bir sorun. Hastalık sorun değil ama her hastalığa antibiyotik dayatılması bir sorun. Koruyucu hekimliği nerede bunun? Alternatif tıbbı nerede bunun? Kadim değerlere göre ecdadımızın bununla alakalı uyguladığı şeyler nerede? Her canımız sıkıldığında gidip psikiyatristten ilaç mı alacağız? Küçücük bir ders notumuzda düşme olduğunda, kedimiz rahatsızlandığında, kuşumuz öldüğünde, ondan sonra bir tane evde baktığımız işte köpek, bahçede baktığımız köpek rahatsızlandığında gidip bunu kafaya takıntı yapıp kliniğe mi yatacağız? Hayır. Bunu aşabileceğimiz, bununla yüzleşeceğimiz, bu süreci yönetebileceğimiz bilgi zaten bizim içimizde var. Aile olduğumuz sürece, aile ziyaretlerini yaptığımız sürece, aileye değer verdiğimiz sürece, ailemiz için her türlü sıkıntıya katlanabileceğimizi ilk baştan peşinen kabul ettiğimiz sürece zaten bunu başaracağız can dostlarım. Yeter ki niyetimiz bu olsun. Niyet hayır, akıbet hayır diye boş yere söylememişler zaten. Aile modelimiz üzerinde konuşmaya devam edeceğiz can dostlarım. Ne olursunuz gelecek hafta programın ikinci bölümünü kaçırmayın. Şimdilik bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Münir Arıkan'la Erkam Radyo'da Ailede Huzur Araçları programı. Burada 46. programın sonuna geldik. Bitiriyoruz can dostlarım. Gelecek hafta kadim aile modelimiz ve modern dünyanın bize dayattığı bu güdük aile modeli arasındaki çözümümüzle ilgili konuşmaya devam edeceğiz. Gelecek hafta görüşünceye kadar her şey gönlünüzce olsun. Allah'a emanet olun dostlarım. Hoşça kalın.